efendim. Bu haftaki Başkent Birikimleri programının konuğu gazeteci yazar Sayın Mehmet Göktürk. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Hüma Hanım.
Nasılsınız?
Sağ olasınız. Programımız da hayırlı olsun. Tebrik ediyorum.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Allah hayırlı hizmetler nasip etsin.
İnşallah. Sağ olun.
Milletimize, memleketimize inşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah. Evet. Ben sizin geçmişinizle ilgili biraz bilgi vereyim. Ondan sonra
buyurun,
sohbetimize başlayalım
buyurun
inşallah. Gazeteci yazar Sayın Mehmet Göktürk Elazığ doğumlu. Ankara'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1978'den beri Ankara'da çeşitli gazete ve televizyonlarda yöneticilik yaptı. Kademe kademe yükseldi. Hem muhabirlik yaptı hem yöneticilik yaptı ardından. 10 yıldan beri kurucusu olduğu Günlük Ticari Hayat Gazetesi ile Gazete 5 internet haber sitesini yönetiyor. Aynı zamanda Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi. Tekrar hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hem gazetecilik hayatınız var, hem politik hayatınız var. Politikanın da bir şekilde içinde bulunuyorsunuz.
Evet.
12 Eylül'den önce isterseniz oradan başlayalım. Türkiye sağ ve sol kamplaşmasıyla ikiye bölünmüş durumdaydı.
Evet,
siz de
maalesef
o dönemlerde oldukça hareketli yıllar geçirdiniz. Ülkücü kökenlisiniz, bunu biliyorum.
Evet, evet.
O yıllardan biraz bahsedebilir miyiz?
Tabii Allah bir daha o günleri bu millete yaşatmasın.
İnşallah.
O günlerde bu millet bölünmenin eşiğine kadar getirilmişti. Gene aynı mihvaller bunu yapıyordu. Şu anda yapan o Marksist ideoloji Türkiye'de şu anda hala umutla Türkiye'yi bölme gayreti içerisine girmiş olan o ideoloji, Marksist ideoloji o zaman da maalesef gençlerimizi solcu diye solun her fraksiyonuna bölmüştü. 41-42 çeşit bir fraksiyonları vardı. Onlara bir kısmına çok acımasız eylemler yaptırıyordu. Esasında ad onların adıydı da ama dışarıdan gelen ajanların yaptıkları sonradan anlaşıldı birçok eylemi. Türkiye'deki büyük ses getiren ülkücü ağabeylerimizi, Türk milliyetçisi büyüklerimizi hunharca katleden insanların dışarıdan gelenler olduğunu sonradan öğrendik. Tabii
bunu peki bu dönemde bu mesela böyle olaylar olduğunda gayet iyi biliniyor. Yani bir dış müdahale olduğunda bunu hemen teşhis edebiliyoruz. O dönemde bunun teşhis edilememesinin sebebi neydi? Acaba bu internet olayının yaygın olmaması, sosyal medyanın olmaması mıydı acaba?
Yani televizyon mesela, televizyon bu konuda çok etkili oldu. İnternet, sosyal medya çok fazla insanları bilgilendiren, insanların gözünü açan misyon yüklendiler. Türk insanı bilerek cahil bırakılmıştı o konularla ilgili. Bizler elimizden geldiği kadar anlatıyorduk o işleri. Ama medya şimdiki gibi yine böyle tek taraflı olduğu için bizim söylediklerimiz yerine karşı tarafın hedeflerine uygun hareket ediyordu. Yani bizim ülkücü hareket tek hedefi vardı. Türk milletinin birlik beraberliğini sürdürmek. Türk milletinin bölünmemesi için elden geleni yapmak. Başka bir hedefi yoktu. Başka bir gayretin içine değildi. Ama dediğim gibi dış mihraklar çok güçlüydü Türkiye'de. İhtilal yapıldı. İhtilalde Marksistlere davranılan neyse aynısı ülkücülere de davranıldı. Tabii işin bir başka tarafı da şöyle oldu. Yani ülkücüler devletin bu tavrına, bu duruşuna gönül koydu. Küstü, darıldı. Türkiye'de ülkücü ideoloji adam yetiştirme konusunda çok zayıfladı, çok geriledi. Dikkat ederseniz şu anda Türkiye'de iyi yetişmiş Marksistler var. Bu Kürt hareketi dedikleri esasında PKK hareketinin lider kadrosuna bakın, tamamı Marksisttir ve tamamı iyi yetiştirmiştir kendisini, iyi okumuştur. Hepsi iyi birer hatiptir. Hepsi ciddi okumalar yapmış olan insanlardır. Dolayısıyla bunlar medyada da çok etkili oluyorlar. Televizyonlara dikkat edin. Adamlar konuştukları zaman ağızlarından bal damlar gibi konuşuyor. Bunun sebebi o işte. Yani bir dönem bu 12 Eylül ihtilalini yapan askerler yargılanıyorlar şu anda. İnşallah da bir şekilde cezalarını da bulurlar. Bir,
hukuki olarak.
Yani, tabii de bulurlar inşallah. Çünkü bu millete hakikaten çok büyük kötülük yaptılar. Orada kötülük yaptılar. Mesela ben size bir kendimle ilgili bir şey anlatayım. Ben liseyi bitirdiğim zaman 100'ün üzerinde siyasi kitap okumuştum. Ben şimdi burada benim çocuk oğullarım üniversiteyi bitirmişler. Yani üniversiteyi bitirmişler, kaliteli kitap okudular mı okumadılar mı bilmiyorum.
Okuyorlardır. Onlar belki internetten takip ediyorlar.
Yok, siyasi kitap, ha, Türkiye'yi, evet, dünyayı anlatan, ideolojileri anlatan kitaplardan bahsediyorum. Sanmıyorum okumazlar. Niye? Bunu sağlayan devlet. Bunu sağlayan devletin ileriyi göremeyen yöneticileri.
O dönemde ülkücü ocaklarında zannediyorum çok ciddi bir ideolojik eğitim veriliyordu ve gerçekten gençler çok okumaya teşvik ediliyorlardı.
Yani ülke ocakları yani bir şekilde bir misyondu. Yani büyüklerimiz oralara gidip gelenler bize işte kitap okumayı tavsiye ediyordu. Biz de onu yapıyorduk. Biz sonra büyük olduk, işte liseyi bitirdik, üniversite sınavına girdik. Geldik Ankara'ya, Elazığ'dan. Ankara'ya geldi. Ankara'da da gene aynı şekilde yani mesela bizim okul yani ülkücü olarak gidilecek bir okul değildi. Buna rağmen biz gittik elhamdülillah. Kavga, gürültü, dövüş ama bir şekilde okuldan da mezun olduk. Arkadaşlarımızla beraber birçok hadise oldu. Birçok sıkıntılı günler yaşadık. Ama onlar zorumuza gitmedi. Zorumuza giden şey ihtilali yapanlar bizim arkadaşlarımızı da tıpkı Marksistler gibi devleti yıkmaya çalışan, devletin bankasını bombalayan, devletin binalarını tahrip eden insanları, devletin trenini, devletin dairesini tahrip eden insanlarla bizi aynı koğuşlara aldılar. Aynı işkenceye tabi tuttular. O bizim gücümüze gitti. Burada yani şimdi birisi sizin malınızı, mülkünüzü koruyor, öbürüsü de yıkmaya çalışıyor. Siz ikisini de Kur'an'dan tutuyorsunuz, atıyorsunuz mahzene. Bu doğru bir iş değil.
Esasında evet. Tabii Marksist ideoloji çok yıkıcı, tahribat yapan bir ideoloji. Dediğiniz gibi Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in öğretilerinde işte devletin askerini vuracaksın, polisini vuracaksın, tabii, bankalarını yağmalayacaksın diye zaten kendi talimatları
tabii,
var.
Tabii.
Fakat devletin herhalde o dönemde ihtilal öncesinde şöyle bir hatalı tavrı oldu. Bu ideolojiyle ister Marksist ideoloji olsun, ister sağ ideoloji olsun, neticesinde hata içinde olan gençler varsa bunları yine ideolojik olarak kazanma yoluna gitmesi gerekiyordu.
Aynen.
Hata şurada oldu. Birçoğunu asma, birçoğunu belki hapiste çürütme yoluna gitti.
Tabii.
Halbuki bu çok büyük bir hata. Çünkü bunların hepsi Türkiye'de yetişmiş.
Tabii.
Bu vatanı seven evlatlar. Soldan da sağdan da bu ülkeye gönül vermiş insanlar vardı. Hatalarını giderip yine onları kazanma yoluna gitmesi gerekiyordu.
Aynen. Şimdi
her şeyde bakın, bir hayır vardı.
Okumuş tabii. Adamın devletine zararı olmaz. Okumamış adamın zararı olur. Devletine de milletine de zararı olur. Diyorum ya Marksistler. Ben Marksistleri işte bir devletin vatan haini filan asla öyle demem. Marksistler
tabii.
O bir ideolojidir.
Onun inancı o tabii.
İnanırsınız. Ama o devletinize, o milletinizi seversiniz. Devletiniz büyüsün diye, muasır medeniyetlerin üzerine çıksın diye bir katkınız neyse onu verirsiniz. Ama şu anda Türkiye'de olup bitene şöyle bir baktığımız zaman ta temelinin o zamandan atıldığını görüyoruz. Bu PKK hareketi, bu TİKKO hareketi, bunlar temelleri ta o zamandan atılmış Marksist hareketler bunlar. PKK hareketleri ile ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Yani hani devletin ne diyelim, kusuru mu diyelim, devletin teşviki mi diyelim. Şimdi bir zamanlar polis kötü muamele ediyordu ahaliye. Şikayet ediliyordu o polis. O polisi doğuya sürgün ediyorlardı. Öğretmen aynı şekilde veya doktor, hemşire neyse devlette çalışan tüm kadrolarında devletin çalışanlar küçücük bir kusur mu işledi? Hemen sürgün nereye? Doğuya. Bunu Marksist çeteler çok iyi kullandılar. kendi adamlarını o bölgede sürgün ettirmek suretiyle bilettirdiler. Ve oradaki insanlar üzerinde uzun yıllardan beri eğitim yapıyorlar. İdeolojik bir eğitim yapıyorlar. Devlete karşı, devlete düşman insanlar yetiştiriyorlar. Şimdi bir düşünün ki bir köyün öğretmeni, ebesi, hemşiresi, imamı devletin aleyhine adam, gençleri aşılıyor, gençleri yönetiyor, yönlendiriyor. O köyden ne çıkar? Yani köyden 300 tane genç varsa bunun 290'ı devlet düşmanı çıkar. O yüzden ben bu Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt hareketi dedikleri olaylara katılanlara da çok böyle düşmanca yaklaşmıyorum. Niye? Çünkü onlar maalesef inandırılmışlar. Devletliğini yapmamış orada. Devlet eksik davranmış. Türkiye'nin probleminin esası devletin üzerine düşeni yapamaması.
Bu söylediğiniz çok önemli. Evet. Adnan Oktar hocam da siz çok iyi tanıyorsunuz zaten. Evet. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyor. Kitaplarında, verilen konferanslarda, televizyon programlarında devletin orada ideolojik olarak onları boş bıraktığı, bilmeden belki ya da şimdiye kadar belki düşünülmedi ya da tavsiye edilmedi. Fakat bu dönemde artık bunun bir şeyi olamaz, yani bunun bir tevili olamaz. Artık biz bunun ideolojik boş bırakmadan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Bakın demin söylediniz, bütün oraya atanan kişiler vesilesiyle, Marksist ideolojiye sahip olan kişiler vesilesiyle gün gün, yıl yıl, ay ay eğitildiler ve inandırıldılar. Tabii. İnandırıldıkları için, inançları uğruna böyle bir faaliyetin içine girdiler. Tabii. Şimdi bazı politikacılar çıkıp işte biz onları evlendirirsek, ekonomik gelirlerini yükseltirsek, annelerinin çorbalarını içerlerse hiçbir şeycikleri kalmaz, yuvaya dönerler diyor. Bu bence onlara yapılan büyük bir haksızlık çünkü inançlarını hiçe sayıyorlar. Yani bir ideoloji uğruna bu olayların peşinden gittiklerini göz ardı edip onları böyle işte bir çorbanın peşinden giden, işte neyse sıcak kaloriferin yanında oturmak için işte can atan insanlar gibi görüyorlar. Halbuki gece gündüz Marksizmi öğreniyorlar. Leninizmi öğreniyorlar. Tabii. İnandırılıyorlar. Tabii. İnançları uğruna fedakarlıkta bulunuyorlar. Yani rahatı, huzuru bırakıp gidip dağın tepesinde yaşamak kolay mı? Mesela Serhan'la Gökhan, buradan onlara da Emine ablaya da selam söylüyorum. Evet. Mesela sizinle birlikte yaşıyorlar. Evet. Rahatını, huzurunu bırakıp da Allah korusun bir inanç uğrunda olmadan kalkıp dağa giderler mi? Evet. Mümkün değil böyle bir şey. Ancak siz onları milliyetçi, dindar olarak yetiştirdiniz. İnşallah. Ve buna inandıkları için. Ve bu ideolojinin de hatalı olduğunu düşündükleri için katılmıyorlar aralarına, değil mi? Evet. Bu konudan biraz bahseder misiniz? Yani bu gençleri nasıl kurtarabiliriz?
Şimdi dediğiniz gibi hocamız son yıllarda, Allah razı olsun ondan, gençlere çok güzel mesajlar veriyor. Devleti yönetenlere de eğer ararlarsa tabii çok güzel yol yöntem gösteriyor bu işlerle ilgili. Şimdi bir devlet düşünün ki vatandaşını sadece işte yiyen, içen, yatan bir adam olarak görüyor. Öyle bir adam yok ki, hiçbir devletin vatandaşı yok, öyle değil. Yani doğudaki insanları o hor görmektir, küçük görmektir. O mantık iyi bir mantık değil. Yani doğudaki insanlar zeki insanlardır, akıllı insanlardır, devletine sadık insanlardır. O şeyin, PKK'nın, o Marksist diğer ideolojilerin üzerinde çalıştıkları insanlar hakikaten çok doğru, dürüst, yoğunu paylaşan,
imanlı
insanlardır. Yani o yüzden de şu anda bu IŞİD'le ilgili mevzu çıktı. IŞİD'le ilgili mevzu çıktıktan itibaren PKK'nın feleği şaştı. Niye? Çünkü maşallah, bölgedeki insanlar imanlı insanlar.
Evet.
İmanları şükürler olsun yüksek. O PKK yöneten Marksist o ekibi, grubu telaşlandırdı. Şimdi orada operasyon üstüne operasyon yaptırıyorlar. Devlete her gün taşlattırıyorlar devleti. Niye? Onları devletten iyice uzaklaştırmaya çalışıyorlar, damgalattırmaya çalışıyorlar. Hani sizi bu devlet damgaladı, bundan sonra siz %100 siciliniz bozuldu, siz devletten yana olsanız da 10 sene sonra çıkacak mı karşınıza diye. Hayır, tabii. Tabii. Şimdi yani bir siyasi partinin çıkıp milleti sokağa çağırması, elinde taş, işte bilmem molotof, yüzünde maskeyle insanların evlerini, iş yerlerini tahrip ettirmesi devlet açısından çok kötü bir görüntü. Devletin bu işi ne ya mal olursa olsun bu işi sona erdirmesi icap eder. Evet.
Biraz açıkçası terör örgütü hocamız da hep söylüyor. Çok büyük bir şımarıklık içinde.
Evet.
Ve bu biraz da ivme kazanmış durumda. Dolayısıyla da hiçbir şekilde Allah esirgesin. Yani bombayla işte silahla karşılık verilsin, öldürülsünler demiyoruz ama evet. Devletin bunlara karşı daha disiplinli davranması gerekiyor. Yani söylediğiniz şeyler önemli. Mesela halkın iç karışıklık çıkartılmak üzere sokaklara davet edilmesi, askeri vurmaları, evet. Polisi vurmaları,
çok
öldürmeleri, arkadan
evet.
vurmaları, kahpece evet. vurmaları, evet. devletin bunlara izin vermemesi gerekiyor. Bir kapıdan girip bir kapıdan çıkmamaları gerekiyor. Ya da yaptıkları olayların, hainliklerin yanlarına bırakılmaması gerekiyor. Mutlaka hukuki olarak karşılığını almaları gerekiyor.
Yani şimdi Hüma Hanım, o bölgede hukuku maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimi savcısı temsil etmiyor. O dağdaki eşkıya, o Marksist ideolojinin fedaileri hukuk nizamı kurmuşlar. O hukuk nizamı işliyor. Bir evden bir hırsızlık mı yapıldı? Evin sahibi gidip PKK'ya şikayet ediyor. Neyse işte KCK'ya şikayetini yapıyor. KCK onu o hırsızlık yapan adamı alıyor. Onu yargılıyor, cezasını veriyor. Şimdi sizin adaletinizi, devletinizin adaletini siz kendi elinizle zafiyete düşürmüşsünüz orada. Oradaki savcı bir düşün. İşte sabahtan akşama kadar keleşler, işte büyük silahlar patır patır patlatılıyor. Siz de oranın savcısısınız. Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Hakimisiniz. Hiçbir şey yapamazsınız.
Yani, o zaman devletin onları daha ciddi bir şekilde koruma altına alması
şimdi
gerekiyor
devlet,
herhalde.
Devlet,
gücünü arttırması
tabii,
gerekiyor oradaki.
Tabii. Şimdi devlet bir yerde yanlış yapıyor. Yani iyi yüzünü, çelik balyozunu saklıyor arkasına. İşte yumuşak yüzünü o ahaliye göstermek suretiyle kendisini iyi olarak algılatacağını düşünüyor. Arıza burada. Çünkü muhatap Marksist ideolojinin inançlı neferleri, militanları. Onlara devlet her gün yağ yedirse, bala yatırsa onları, onlar bu devleti asla sevmez. Bu nizamı asla istemez. Bu nizamın, bu devletin yıkılmasını isterler onlar.
Çünkü ideolojileri
tabii,
var.
Tabii onlar o bölgede Marksist devlet kuracağız diyorlar. Bakın bir iddiam daha var. Bunu da nasıl olsa konuşuyoruz. Tarih kaydetsin arşiv. Türkiye'de hani işte ben solcuyum diyen, ben sosyal demokratım diyen bazı kesimler var. Benim iddiam şu, onlar kusura bakmasınlar lütfen ama yakın bir gelecekte, çok uzak olmayan yakın bir gelecekte o arkadaşlarında PKK'yı destekleyeceklerine inanıyorum. PKK hareketini. Sebep PKK hareketi Marksist diye. Bunlar aşkla, şevkle dünyadaki bütün Marksist devletleri, Marksist hareketleri seven insanlardır. Bu yani sosyal demokrattan biraz daha ötesi, biraz daha solcuyum diyen insanlar, yani biraz Marksizm koklamış, biraz kanına Marksizm bulaşmış insanlar, bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün muhakkak surette PKK'nın destekçilerinden olacaklardır. Türkiye buna da hazırlıklı olsun.
Bunun sebebi şu değil mi? Dünya çapında muazzam bir komünizm propagandası var birincisi.
Evet.
İkincisi hem Amerikan derin devleti başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi PKK'ya ideolojik olarak yetmedi, evet. silah olarak destek evet. veriyor. Ve medyada da dünya medyasında yani bunların kontrolünde olan dünya medyası da inanılmaz PKK propagandası yapıyor.
Evet.
PYD'yi mesela PKK'yı masum gösterip sanki Kürt kardeşlerimizin işte haklarını koruyan topluluklarmış gibi gösteriyor. Asla doğru değil.
Evet.
Neticesinde bu propagandaya karşı yoğun bir şekilde antipropaganda yapmamız gerekiyor. Yani antipropaganda derken olayların doğrusunu anlatmamız gerekiyor. Adan Oktar hocamızdan da Allah razı olsun 24 saatlik yayın var biliyorsunuz A9'da Allah'a çok şükür. Bir de 1986'dan beri 300'ün üzerinde eser yazdı.
Maşallah.
Bunların çok büyük bir bölümünde işte PKK tehlikesine dikkat çekildi. Evet. Bunun kökeninde materyalizm, darvinizm olduğuna dikkat çekti. Evet. Allah razı olsun. Ben mesela başta çok çok faydalandım.
Evet.
Kitaplarını okuyarak yıllardır kendimi geliştirdim, dinledim kendisini.
Evet. Şimdi dedim ya, Türkiye'de ülkücüler 12 Eylül ihtilaliyle birlikte devlete kurşun sıkan, devletin memuruna kurşun sıkan, devletin bankasını soymaya çalışan, devletin nizamını değiştirmeye çalışanlarla aynı hücreye atıldılar. Aynı jopların altında inim inim inlediler. Bu ülkücüler baktılar ki bu devlet, biz yıkmayalım bu devleti. Ne yapalım peki? Marksistler yıkmaya çalışıyorlar, gene çalıştı. O zaman çalışıyordu, bugün de çalışıyorlar. Ülkücüler şimdi biz arkadaş seyirciyiz diyorlar. Biz seyredeceğiz. Ama bu nereye kadar seyredecekler? Bu devlet o askerlerin miydi? Ben onu kafalarında şu anda tartıştıklarını düşünüyorum. Bu devlet o askerlerin falan değildi. O askerlerin bir kısmı işte şu anda vefat etmiştir. Bir kısmı vicdanıyla baş başa kalmıştır. O günün hesabını vermiştir vicdanına inşallah. Bir kısmı işte bizim hakaretlerimize maruz kalmıştır. Çünkü hiç hak etmediğimiz bir konuma geldik. O yüzden ülkücü hareket, ülke ocakları artık adam yetiştirme, iyi adam yetiştirme hamlesini yani oluruna bırakmış vaziyette. Öyle ne kadar olursa o kadar.
Esasında Sayın Devlet Bahçeli ve MHP kadrosunun da bu yönde gayretleri var. En azından olduğunu, yani ben yüz yüze konuşmalarımdan da biliyorum. Allah razı olsun. Ama sizin dediğiniz gibi o 80 öncesindeki şevki tekrar ülkücü gençlere vermeleri gerekiyor. Ama tabii müdahale ederken biz sokak savaşı, Allah korusun, hiçbir zaman bir sokak savaşı kastetmiyoruz. Yani
İnşallah.
PKK'ya karşı ülkücüleri biliyorsunuz sokağa dökmeye çalışıyorlar. Evet, ve Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosu çok ciddi bir şekilde onunla mücadele ediyor. Evet. Buna set çekmeye çalışıyor. Evet. Neticede yüz binlerce genç insanı kadroda tutmak, neticede işte bir yanlış yapmalarına engel olmak o kadar kolay bir şey değil.
Çok
bazen
zor bir şey.
Siz
zor
çok
zor
iyi bilirsiniz. İki tane erkek evladınız var. Gençleri tabii ki yani böyle itidalli tutmak, aşırılıklara cevap vermemeleri için teşvik etmek o kadar kolay değil.
Zor
Allah
iş.
Onlara da kolaylık versin. Başarıyor ama bunu.
Yani ben Devlet Hoca, Allah razı olsun, bizim şeyden, üniversiteden de hocamızdır. Bizim abimizdir, büyüğümüzdür. Yani ülkücüleri sokağa bırakmamak gibi bir misyon onu zaten bu milletin gönlünde çok en yüce yere çıkartmıştır.
Doğru söylüyorsunuz, evet.
Yani ben yani ayrı bir siyasi partidir, siyasetine bir şey demem ama ülkücülerle ilgili bölümüne yani ülkücü hareketin hedefleri ve misyonu konusunda benim diyecek çok şeyim vardır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ülkücüler siyasi duruş itibariyle bu milletin öz değerlerinin sahibidir. Onu yaymayı üstlenmişlerdir. PKK'lılarla sokağa çıkma, yani onlar Allah korusun, devletin güvenlik güçleri var. Onlar yapsınlar.
Tabii, askeri yani, var, tabii, polisi var.
Bizde ülkücü milletin kendisidir.
Tabii.
Bir günde milletin diyecek bir lafı olur elbet bu işe. Ama bu iş ne?
Allah korusun, nereye, son noktaya
tabii,
kadar
son
dururuz.
Noktaya
tabii,
kadar
evet.
Dururuz. Ama yani şu ana kadar mesela biz, ben bir şey daha söyleyeyim. Ben sayın yeni seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızın son birkaç aydan beri PKK ile ilgili duruşu hoşuma gidiyor. Ama eskilerini hatırladıkça sinirleniyorum. Yani tam araştırmadıkları, tam emin olmadıkları bir denizin içerisine attılar kendilerini bunlar. Ya şimdi bunlar Marksist, siz bunları iyilikle yanaklarını sıkarak kandıramazsınız. Türkiye'yi ne hale getirdiler bakın. Yavaş yavaş, kademe kademe geldi. 1980'den bugüne kadar bir düşünelim. 80, bugün. Kaç sene geçmiş 80'den? bu yana 44 sene geçmiş. Değil mi? 44 sene geçmiş. 34 sene geçmiş. 34 sene. Şimdi 80'de doğan çocuk şimdi 34 yaşında. Değil mi? Marksistlerin olan çocukları Marksist oldu. Ülkücüler kendi çocuklarına aman sokağa çıkma, aman karışma dediler. Değil mi? Öyle oldu. Doğu ve Güneydoğu ile ilgili konuşalım. Devlet öncesinde zaten orayı sürgün mahalle haline getirmişti. Sonrasında da o Marksist ideoloji kendi gençlerini, biz gençleri sokaktan çekelim derken biraz freni ağır yaptık. Biraz gençleri de biraz aramıza katmamaya çalıştık. Onlar hep aktif çalıştılar. Hep sahadaydı onlar. Şimdi ne yaptılar onlar? Gençlerini üniversite sınavına soktular. Doğu ve Güney ODTÜ'nün en iyi bölümlerini hileyle, üç kağıtla kazandırdılar.
Hakkıyla alanları tenzih ederiz tabii.
Evet, %90'ı. Hayır, bunlar bu dediklerimiz tutanaklara geçmiş. Bunlar yargılanmışlar. Bir sürü yani dava konusu olmuş bu. Birçoğu gelmiş, iyi bölümleri kazanmış ve oraya hizmete gitmiş. Orası askerlik gibi yani. Gideceksiniz, davanıza hizmet edeceksiniz. Peki devlet ne yapmış onlar onu yaparken? Sadece seyirci. Bunlar ne yapıyor acaba? Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamazlar. Biz güçlüyüz, biz devletiz. Hayır efendim, öyle bir şey olmaz. Şu anda orada sokağa çıkıldığı zaman Diyarbakır'da 300 bin kişi, 400 bin kişi sokakta. Diyelim ki siz Diyarbakır'da yaşayan bir gençsiniz. 3 gün zorla sizi çıkarttılar. 4 gün, 5 gün öyle Allah. Hayatınızın bir parçası oldu artık o. Öyle öğrendiniz, öyle alıştınız. Yani oradaki insanları oradan çekmek için çok doğru, çok düzgün bir proje hazırlamak lazım. İşin yapılması gereken tarafı burası. Dağdakini bir şekilde silahla saf dışı bıraktınız ya, diğerisini ne yapıyor? Herkesi mi öldüreceksiniz yani?
Zaten o da başarılı olamadı ki, Allah korusun tabii, hem çok şehit verildi evet. Hem de netice ne oldu? Yani 1980'den beri zaten sonrasından beri bir silahlı mücadele var. Sonuç sıfır.
Aynen.
Gün geçtikçe sayıları artarak devam ediyor. Gençleri gitgide daha fazla ideolojilerine inandırıyorlar. Adnan Hocam, yine yıllardır biliyorsunuz, devlet eğer ideolojik olarak bu mücadeleyi gerçekleştiremiyorsa sivil toplum kuruluşları ve biz buna talibiz diyor. Biz öyle. Mesela TRT'nin, başta TRT olmak üzere, devletin bütün imkanlarının bunun için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. TRT'de hiç antikomünist faaliyet duydunuz mu, gördünüz mü? Herhangi hayır. Bir program biliyor musunuz? Mesela Marksizm veya Leninizmin geçerli olmadığını bir kere bile dile getiriyorlar mı?
Yok.
Darwinizm geçerli değildir. PKK'da Darwinist Marksist ideolojiyi kendine ilke edinmektedir diye hiçbir program duydunuz
yok,
mu?
Yok.
Peki neden biz bunu anlayamıyoruz? Bütün imkanları var ellerinde.
Evet.
Belki birilerinin kınamasından mı çekiniyorlar acaba? Yani Marksizm, Leninizm işte ideolojik olarak hatalıdır diye anlattıklarında, Türkiye'de biliyorsunuz köşe noktalarda, özellikle basında eski tüfek Marksistler var.
Tabii,
biliyorsunuz.
Hakimler onlar. Tabii.
Onların reaksiyonlarından mı çekiniyor acaba TRT ya da devlet? Neden bunu dile getirmiyorlar? Yani, neden bunun çaresine bakmıyorlar?
Yani 12 Eylül'ü eleştirirken 12 Eylül'ü yapan ihtiracıları bir mantıktan, bir bakış açısından söz ettik. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakış açısıdır o. O bakış açısını değiştirmedikçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti tükenmeye, bitmeye mahkumdur.
Allah esirgesin.
Bir devletin vatandaşı, bir devletin hukukuna, hukuk nizamına güvenmezse, ekonomik nizamına güvenmezse ne olacak sonra? Öyle olacak yani. Ben ne diyorum? Doğu ve Güneydoğu'da bir ekonomik, bir ticari bir faaliyetten dolayı birisiyle kavga mı ettiniz? Adliyeye dilekçe vermiyorsunuz, benim çekim senedimi ödemiyor deseniz ne olacak ki? Adliye hiçbir şey yapmıyor. PKK'ya tak, müracaat ediyorsunuz, PKK geliyor, uzlaştırıyor, aradan da vergisini alıyor, gidiyor.
Bu tabii bizim açımızdan çok mahcup.
Efendim bakın. Türkiye bu
yani
durumda
halkın önce terör örgütünden medet umar hale getirilmesi, çünkü halkın yapısı buna müsait değil. Deminden beri konuşuyoruz, imanlılar dediniz.
Evet.
Çok güzel ahlaklılar dediniz. Nasıl olur da Marksist bir topluluğa başvururlar? Başvurulmak zorunda bırakılıyorlar herhalde.
Bak, siz bir ilçede yaşıyorsunuz. İlçede PKK askerlerden güçlü. Polisten de güçlü. Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz ki? Orada memursunuz veya gittiniz. Ne bileyim, PTT'de memursunuz. Ne yapacaksınız ki? Yani tayin ettirebilirseniz kendinizi bu tarafa kaçacaksınız. Ettiremezseniz orada bir şekilde yerden çıkmayacaksınız. Bir şekilde devletin savcısını gidip öldürüyor adam. Takip ediyor devletin askerini, polisini, astsubayını geçin şehit ettirir. Sokakta ensesinden geliyor, yaklaşıyor, sıkıyor, gidiyor. Şimdi bu adamla yanağını sıkarak mücadeleye devam edemezsiniz. Yani benim demeye çalıştığım devlet, Adnan hocamız çok güzel bir laf söylüyor diyor. Bu IŞİD'le ilgili. IŞİD ilk başladığı zaman çok dikkat ettim ne diyecek diye Adnan hocamız. Dedi ki IŞİD'le imanlı birilerinin konuşması icap eder.
Doğru, maşallah ha. Tabii.
Bak, aynı şekilde PKK'yla da gene imanlı, PKK'nın kirlettiği, kandırdığı, birikim, fikri birikim yaptırdığı insanlara birisinin karşısına çıkıp gene fikri birikimle, gene imanla Türkiye'yi anlatması lazım. Birliği, beraberliği anlatması lazım. Türkiye'nin, onların Kürtlüğüyle Türkiye'de hiç kimsenin bir sorunu, bir sıkıntısı yok.
Yok asla. Bu, dün şereftir de olmadı. Kürt olmak.
Biz peki. Kürtüz. Ben ülkücüyüm. 12 Eylül'den önce de biz ülke ocaklarının, bizim Elazığ ülke ocaklarında Elazığ'da Türk çok azdı.
Ki mükemmel ahlaklı bir ailesiniz.
İnşallah,
Allah razı
inşallah,
olsun. Karagün inşallah, dostusunuz.
İnşallah,
hem
inşallah,
imanlısınız inşallah, hem müthiş derecede milliyetçisiniz.
İnşallah, inşallah.
Bütün aileniz de aynı şekilde. İnşallah, Allah razı olsun.
İnşallah millete layık olmaya çalışacağız. Layık olmaya çalışıyoruz. Yani o zaman biz genel merkezde rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş varken kendisiyle görüşmelerimizde hiç kimseye ben duymadım ki sen Kürt müsün, Türk müsün?
Yok,
öyle bir şey, asla öyle bir şey olmazdı. Asla. Yani mesela ben biraz gazeteciyim diye de beni daha çok severdi. Yani öyle paspal ederdik. Böyle özel sohbetlerimiz olurdu. Sonraki yıllarda da yine. Asla ve kata benim Kürt mü, Türk mü, Çerkez mi olduğumu asla bilmezdi rahmetli.
Bu tabii sonradan uydurulmuş bir ayrımcılık.
Sonradan orayı da bölmek için yani evet. Türkiye'nin nifak bu insan mühendisliği projesi. Bu bir proje. Türkiye üzerinde oynanan bir proje. Hepimizi ben bir şey söyleyeyim. 30 yıl önceki olaylara bakışla şimdiki olaylara bakış arasında çok fark var. Başardılar da yani. Bizi biraz birbirimizden soğuttular. Bizi okumaktan soğuttular, uzaklaştırdılar. Bizi ailelerimize ailelerimizle ilişkilerimizi zayıflattılar. Bizi çalışanlar açısından söylüyorum. İşverenlerimizle, patronlarımızla olan ilişkilerimizi çok zayıflattılar. Maalesef çalışanlarda çok şey görüyorum böyle yani çalışmadan nasıl para alırım, nasıl para kazanırım görüyorum. Bunlar hepsi zafiyettir. Şimdi Türkiye coğrafyasında, içinde bulunduğu coğrafyada süratle sivrilen bir ülke. Bu milletin prangaları olmazsa, bu tür prangaları olmazsa bu millet çok çalışkan, çok kültürlü bir millet, akıllı, zeki, birbirine sadık bir millet. Dediğim gibi imani tarafı da kuvvetli bir
çok
millet.
Çok güçlü maşallah.
Maşallah.
Onun için zaten Allah'ın izniyle bir şey olmadı.
İnşallah Allah bizi
taş koruyor. Gibi sağlam Türkiye.
İnşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Bir de Mehmet abi, Adnan hocam hep yıllardır söyler. Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler asılmasalardı çok büyük hata der. Onlar ideolojik olarak olayın gerçek yüzü doğrusu anlatılsaydı kazanılırlardı der. Yani Marksistler içinde de mesela şimdiki yetişmiş insanlarla sohbet ettiğimde biz 1980 öncesinde işte Marksist ideolojiye sahiptik. Fakat biz de ülkenin hayrı için mücadele ettiğimizi
aynen,
düşünüyorduk diyorlar.
Aynen.
Dolayısıyla da onlar da ideolojik olarak yetişselerdi belki de 80 ihtilali hiçbir zaman yaşanmayacaktı. Arkasından PKK olayları ortaya çıkmayacaktı. Ama zararın neresinden dönersek kar inşallah. Şu anda devlet bir milli seferberlik başlatsa.
Evet.
Bir de ben açıkçası özellikle sağ partilerin, CHP'de tabii ki katılmak suretiyle, işte MHP'nin, Saadet'in, AK Parti'nin, CHP'nin hepsinin, Büyük Birlik Partisi'nin omuz omuza bir milli seferberlik başlatması gerektiğini düşünüyorum. Ve biz bunu yıllardır da söylüyoruz. Çünkü hepsinin amacı ülkenin yükselmesi, ülkenin birliğinin bütünlüğünün korunması değil mi? Bütün partiler bunun için varlar.
Evet.
O zaman neden bu asgari müşterekte bir araya gelip de bir ortak faaliyet yürütmesinler, ideolojik faaliyet yürütmesinler ve çok köklü bir çözüm olacak inşallah onların başlattığı bu hareket.
İnşallah. Yani onu yapmak iktidara düşer tabii.
Bazen konuların öncelikleri pek bulunamıyor herhalde. Çünkü evet. Mesela işte IŞİD konusu var şu anda. Fakat IŞİD konusu Türkiye'ye şu anda zarar veren bir konu değil. Biz IŞİD vesilesiyle 30 bin tane şehit vermedik. Evet. PKK vesilesiyle verdik. Evet. Ya da işte şu anda paralel bir örgüt adı o şekilde bahsediliyor. Ki Fethullah hocamızın cemaatini de tenzih ederiz ama... varsa ki böyle bir örgüt, 30 bin kişinin şehit olmasına vesile olmuş olan bir örgüt değil, insan ölmesine vesile olmuş olan bir örgüt değil. Dolayısıyla da PKK ile mücadeleyi bir kenara bırakıp bizim ana konumuz budur diye bir söylem o kadar doğru gelmiyor. Yani tabii ki hukuki gerekçeler, önlemler alınsın. Tabii ki devlete ihanet etmiş olan varsa ya da Hoca Efendi cemaatinin içine ajan olarak sızmış olanlar varsa bunlar yargılansınlar, ortaya çıkartılsınlar. Bunu söylemiyoruz ama şu anda şehrin içinde kapımızın önünde bomba patlıyor. Benim Allah razı olsun kapımı bekleyen polis, asker beynini sıkılarak şehit ediliyor. Biz bunu öncelikli olarak yani bırakıp da başka konularla ilgilenmememiz gerekiyor. Her gün ölüm haberleri alıyoruz.
Evet. Şimdi devlet dediğiniz organ bir güç netice itibariyle tarif edecek olursak bir güç demektir. Yani kendini değil de vatandaşını koruyan. Şu anda devlet maalesef zaman zaman kendini koruyan konumuna geçiyor.
28 Şubat örneğinde olduğu yani, gibi mi? Evet, kendilerini koruyorlardı
yani,
ama.
Maalesef yanlışlıklar yapılıyor, yanlış bakış açısı. Bakın bu millet sosyal medyanın da büyük katkısıyla bu milletin gözü açıldı. Kimse evet. Bu millete bir şey evet. Yutturamaz. Ne o, şimdi bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının, bir bakanın, İçişleri Bakanı'nın adamcağızın evine bir sürü şey koymuşlar. Kamera koymuşlar. Cep telefonu dinleniyor. Makam odası dinleniyor. Başbakanın makam odası dinleniyor. Dışişleri Bakanı bir çok önemli bir konuyla ilgili 3 tane bakanı, bir tane komutanı yanına çağırıyor. Üçünün konuşmaları naklediliyor bir yerlere ve ilan ediliyor. Şimdi bunlar çok büyük suç. Bunlar.
Büyük suç.
Tabii büyük suç.
Ama bu işte polis vesilesiyle ortaya çıkartılabilir. Yargı vesilesiyle yargılanırlar. Buna kimsenin itirazı yok ki.
Yok.
Yani hani böyle bir örgüt varsa zaten mutlaka ortaya çıkartılsın.
Sanıyorum ki orada bir devlet tarifi yapıyorlar. Hani Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu çok üstten tarifler yapıyor. Yani öyle çok özele inmez. Filan evin kapısını açalım, içeride ne var bakalım demez. Veya işte filan hocanın adamlarını içeri alalım demez. Böyle bir karar çıkartmaz. Tarif, genel tarif yapar. Öyle biliyoruz. Şimdi sanıyorum ki Milli Güvenlik Kurulu'nda o doğudaki, güneydoğudaki olaylar zaten öncelikli konu. Artı bu olunca, yenilik olunca herkesin dikkatini bu olay çekti. Ama yani mesela ben Fethullah Hoca Efendi'yi çok severim.
Allah yani, razı olsun. Söyleyeyim. Hizmeti çok
neyini büyük. Severim ben? Ha, hizmetini
severim. Hizmeti
ben
müthiş.
Hiç yakıştıramam o söylenenleri. İnşallah değildir diye dua ediyorum.
İnşallah.
Ama mesela o beddua olayını seyredince ne oluyoruz dedim. Hal o noktadayım ama. Ama yani gene bu işler devletin işidir. Devletin, güvenlik güçlerinin. Bir zafiyet göstermemesi lazım. Devletin başbakanına ne demekmiş? Devlet bu. Devletin başbakanına
tabii,
birisi yaklaşacak. Sesini alacak. Adam o çocuklarını alacaklarmış içeri. Bilmem bir sürü bir şey okuyoruz yani.
Evet.
Bunlar çok yanlış işler yani.
Yanlış. Evet. Ama bunları işte önce bir yargı süreci yaşandıktan sonra, kanıtlandıktan sonra, mahkeme bir karar verdikten sonra ve Yargıtay da bunu onayladıktan sonra
tabii,
bizim bunları var, gerçekten
tabii,
böyle bir örgüt var.
Evet.
İşte başbakanı Allah korusun indirmeyi planlamışlar, hükümeti yıkmayı planlamışlar. Bu insanlardır, şu kişilerdir diyebiliriz. Öbür türlü böyle gazete manşetleri atılıyor, kişiler itham ediliyor. Yıllardır mesela 20 yıldır en az hizmet yapan bir koskoca, yüz binlerce kişilik mensubu olan bir camia biraz itham altında bırakılıyor.
Maalesef.
İşte bu yanlış.
Bilmiyorum hani.
Yani güzide insanlar, alnı secde gören insanlar, 20 yılını, 30 yılını bütün ömrünü İslam'a hizmet için vakfetmiş insanlar. Dolayısıyla genelleme yapmak doğru olmuyor. Ama içlerinde de bir takım yabancı istihbarat kaynaklı insanlar yerleştirilmiş. Bu da dışarıdan bakıldığında bu şekilde görünüyor. Allah doğrusunu bilir. O zaman da bunların hep dediğim gibi polisle, yargıyla, hukuk çerçevesinde, İtham altında bırakılmadan yürütülmesi gerekiyor. Yoksa kinlenme çok büyük hatalara vesile olabiliyor. Bakın iki taraf için de söylüyorum. Evet. Hocamız çok uzun zamandır, aylardır Hoca Efendi cemaatiyle AK Parti'nin Kur'an'daki ayetler gereğince barışmaları gerektiğini söylüyor. Yani Allah öyle emretmiş.
Allah razı olsun.
Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin diyor.
Maşallah.
Barışmaları gerekiyor. Evet. Ve yeniden temizlenerek, varsa kirlilikler, temizlenerek yollarına güçlenerek devam etmeleri gerekiyor. Üçüncü şahısların, üçüncü gruplarında onların arasını bulmak için çaba göstermesi gerekiyor. Bize düşen de bu inşallah.
İnşallah ama diyorum ya hani biraz kibir var dedim ya. Şimdi o kibir insan için en büyük kötülük. İnsanın ayağının prangasıdır kibir. Muktedir olan arkadaşların maalesef çoğunda o kibri gördük.
Halbuki makamlar çok gelip geçici,
evet,
bilirsiniz.
Evet, geçici tabii. Şimdi ben gene bu PKK işine yapayım, gene döneyim. Mesela bu son İçişleri Bakanı, bundan önceki İçişleri Bakanı, ondan önceki hani o ordulu olan bir arkadaş vardı. Mesela onun PKK ile ilgili açıklamalarına bakıyorum. Şu anki olan İçişleri Bakanımızın eski başbakanlık müsteşarıdır kendisi. Bakıyorum. Yani çok büyük bir farklılık yok. Yani mantık aynı. Düşünce aynı. Bizim tasvip ettiğimiz düşünce.
Evet.
Biz çok seviyoruz. Yani şimdi ben İçişleri Bakanı, yani benim en sevdiğim, kabinedeki en sevdiğim insanlardan birisi.
Delikanlı bir insan.
Oo, babayı. Maşallah. Yani Türkiye'yi öyle inançlı insanlar kurtarır.
İnşallah vesile olur.
Bu belalardan, bu belaları ancak onlar def ederler.
Evet.
Kararlı, istikrarlı, yetişmiş, hatip.
Cesur.
Çok cesur.
Bayağı cesur.
Kimseden bir paki yok.
Evet.
Yani diyor ki benim bir şeyim, bozuk bir şey yemedim ki karnım ağrısın diyor. Az da öyle bir şeyim yok diyor.
Maşallah.
Yani dışarıdan izliyorum. Dışarıdan.
Cumhurbaşkanımıza da çok iyi sahip çıkıyor.
Evet, evet maşallah. Biliyorsunuz, çok seviyorum. Evet. Yani hani başarılı buluyorum adamı ama... İnşallah yani PKK'nın şu anda şımarıklığının sebebini inşallah ortadan kaldırırlar.
İnşallah. Evet. Bizim de beklentimiz evet. Bu.
Yani şimdi adamlar efendim neymiş? Efendim APO Türkiye'den ilk şeye gittiği zaman, yurt dışına çıktığı zaman gitmişmiş bilmem filan yerde Suriye'de kalmışmış da orası bunların haşa kıymetli bir yeriymiş. Kobani. Ya arkadaş, Kobani'de Kürtler yaşıyorsa, Kürt bölgesi ise ayrı, PKK bölgesi ise ayrı mı yani? Siz bunu mu diyorsunuz?
Ki şu anda Kürt kardeşlerimizden sivil olan pek kimse de kalmadı, farkındasınız.
Tabii.
Orada IŞİD dindar olduğu için ama tabii ki yani yanlış inançlarını tenzih ederiz, şirkle alakalı olan kısmı tenzih ederiz ama komünistlere Amerikan derin devleti destek çıkıyor. Yani bu kadar silah gitmesi, yoksa küçücük bir yer, hocamız hep söylüyor, bir avuç bir yer, neredeyse yani kasabanın tabii. Biraz büyüğü gibi bir yere.
Aynen.
Bu kadar dünya çapında 60 tane ülkenin bir araya gelmesi, 100 milyonlarca dolarlık işte askeri harcamalar yapılması için bir şey yok ortada. Güneydoğu'da bu kadar olay varken hiç Amerikan derin devleti
neredeydi?
Kalkıp da işte biraz silah yardımı yapalım, bu teröristleri buradan arındıralım dedi mi? Demedi. İşte Suriye'de Esed gece gündüz katliam yaparken Amerikan derin devleti durun buradaki mazlumlara yardım edelim kurtaralım dedi mi? Demedi.
Demez.
Şimdi Kobani gibi küçücük bir yerde işte PKK ile IŞİD çatışmasında niye taraf oluyor? Neden oraya uçaklar kaldırıyor?
Yani.
Neden bu kadar yoğun bombalama işlemleri yapılıyor? Yani. Burada başka bir plan var demek.
Başka tabii. Amerika'nın bölgeyle ilgili bilinen o medyanın yazdığı bir projesi var. İşte oraya Kürdistan'ı kurduracak. İşte Büyük İsrail projesi.
Biz de buna karşı çıkıyoruz. Biz de ayaklarına karşı çıkıyoruz.
Çıkacağız tabii.
Çıkacağız
inşallah,
tabii ki. İnşallah.
Yani asla öyle. Biz milletimizin Diyarbakır'ın, Mardin'in, Hakkari'nin herhangi bir köyündeki bir vatandaşımızın bir cinayet terör örgütünün esiri olmasına hiçbir zaman rıza göstermeyiz.
Asla. Allah korusun tabii.
3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene ses etmeyiz. Ama muhakkak surette bu devlet gün gelir onlardan onun hesabını sorar. Bu devlet oradaki vatandaşına sahip çıkar.
Ama işte bunun için çok geç olmaması gerekiyor. Bakın 20 yıldır bekliyoruz.
Evet.
20 yıldır bir çözüm. Bir de çözümsüz beklemiyoruz. Bu çok önemli.
Evet.
Yani o kadar fazla çözüm önerisi getiriyoruz ki.
Evet.
Bir de hocamız olayların kaynağında yatan sebepleri anlatıyor.
Tabii.
Ve bunları önüne geçmek için ideolojik mücadele verilmesi gerektiğini. Mesela en son hep şeyi söylüyor. Devletin imkanları var diyor. Uçakla 5-10 milyon broşür atalım
tabii
diyor. Mesela IŞİD'le diyelim ki mücadele etmek istiyorlar değil mi? Bomba atmak yerine ait yazan kitaplar aşağıya atın diyor. Ve bunlar mutlaka ellerine geçecek yoğun olarak dağıttığınızda. Neticesinde eğer Müslümansanız, Allah'a ve Kur'an'a iman ediyorsanız o zaman adam öldürmek haram. Şu an harama giriyorsunuz diyeceğiz biz onlara. Mutlaka içlerinden ıslah olanlar olacaktır. Vicdanları ayaklananlar olacaktır. Bunu yapmak yerine başı boş bırakıp tepelerinden aşağı bomba yağdırılıyor. Hiçbir sonuçta elde edilemiyor. Ne oldu? IŞİD adım adım her tarafı ele geçiriyor. Göya işte PKK'da şalvar giyip, elbise giyip kaçıyor.
Yani IŞİD meselesini bence Türkiye'de, Batı'da iyi okuyamıyor IŞİD. Çok büyük bir güç orada. Yani bunların düşündüklerinden çok fazla büyük bir güç. IŞİD'i öyle PKK, MKK öyle atamaz oradan.
Evet.
Dört tane uçak. Bizim uçaklarımız kalkıp Cudi'yi bombalıyordu hatırlarsanız. 10 sene önce, 5 sene önce, 15 sene önce. Ne oluyordu? PKK'lı mı bitiyordu?
Yok,
hayır.
Hayır, hayır.
Dağları bombalayıp geliyorlardı.
Bir de o kadar uyanıklar ki zaten yok oluyorlar ortada.
Yani şimdi bunlar da aynısı. IŞİD de şimdi gidiyor Amerika bombalıyor. İşte 300 tane öldü, 500 tane öldü. Yalan
biraz
dolan
da göstermek tabii, herhalde.
Tabii tabii öyle bir şey yok. Ama IŞİD bizim mevzumuz değil. Hani bizim memleketimizin mevzu değil dediğiniz gibi.
Değil.
Ya biz şu anda kendi vatandaşımız esir. Kendi vatandaşımız öldürülüyor. Kendi vatandaşımız haraca bağlanmış. Kendi vatandaşımız dükkanını aç diyor, açıyorlar, kapa diyor, kapatıyorlar. Ya böyle bir iş olur mu? Biz buna çare bulacağız. Biz sınırımızın öte tarafındaki bir sorunu niye tartışalım arkadaş?
Tabii.
Onu dayatmaya çalışıyorlar bize.
Hayır, ideolojik olarak da biz ona da çözüm buluyoruz.
Yani.
Değil mi?
Evet,
ideolojik
evet.
Yolla onlarla da bağlantıya geçebiliriz diyoruz. Ama neticesinde Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir konuda zorla Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar. Bu çok açık. Ve hükümete de neticede yurt dışından bu yönde çok fazla baskı geliyor.
Çok geliyor.
Bizim de Türk milleti olarak hükümete ters yönde destek olmamız
tabii,
gerekiyor.
Tabii,
yani Türk halkı böyle bir savaşın içine girmek istemiyor.
Evet.
Koalisyon güçlerinin bir parçası olmak istemiyor.
Evet.
IŞİD'le savaşa girmek hiç istemiyor. Allah vardır birdir diyen insanlar.
Tabii.
Doğru yola çekilme ihtimalleri olan insanlar Allah'ın izniyle. Biz neden onlarla toplu tüfekli savaşa girişelim?
Tabii.
Bir de Türkiye'ye hiçbir zarar verdikleri yok.
Onlar Amerika'nın düşmanı. İsrail'in düşmanı onlar. Yani bize düşmanlık etmemiş ki adamlar.
Onlara da düşman olmamaları
yani
sağlanabilir.
Tabii kendi
Amerikan
dinleyle.
Halkı da İsrail halkı da güzide insanlar
tabii, tabii.
Neticesinde.
Yani şeyle ilgili ben PKK ile ilgili bir şey daha müsaade ederseniz hatırlatmak
buyurun.
İstiyorum. 1995-94-95 dönemi biliyorsunuz Tansu Çiller başbakandı Türkiye'de. Şimdi o dönemde ki güvenlik algısı farklıydı. Şu anda farklı. O dönemin güvenlik sistemi PKK'yı bir noktaya getirmişti. PKK'nın silahlı kanadı, eylem yapan kanadı, eylem yapamaz duruma gelmişti. O zaman devletin diğer kademeleri yani öğretmeni, doktoru, işte sizin gibi grupları, yani millete hizmeti kendine görev edinmiş grupları harekete geçse idi, oradaki köylerde ilçelerde, şehirlerde insanlara bu milletin ne olduğunu, hedeflerini anlatsalardı, inanıyorum ki şu an inançlı PKK'nın o hadi alana gelin diye 500 bin kişi toplanıyor, onlar 50 bin kişi falan olurdu.
Daha da azalırdı. Evet. Çünkü ikna edilerek zaten tabii, bu konuma gelmişler. İkna edilerek de geri dönerlerdi.
Mesela başka bir şey, mesela 12 Eylül öncesinde hani ben Elazığ'dan, yani biz biraz daha şeydik, yani Elazığ'da da ülkücüydük, yani öyle biraz öndeydik. Öyle arkadaşlar tanıyorum ki burada, sadece bizimle tanıştıkları için, sadece işte hani o zaman yurtlar da bölünmüştü Ankara'da. Diyelim ki bizim hakim olduğumuz bir yurtta kaldığı için ülkücü oldu mesela. Şimdi PKK'nın öyle, şu anda PKK'yı destekleyen diyelim ki Türkiye'de 2 milyon kişi var. İnan olsun 1,5 milyonu öyledir. Yani sonradan PKK'ya yüreği ılımıştır. O propagandasına kanmıştır, aldanmıştır. O yüzden Türkiye'de hiçbir zaman geçmiş değil. Yani bu çözüm süreci dedikleri şeyi bence buna biraz, şu anda çözüm süreci dediğimiz şey PKK'nın arzu ve istekleri süreci diye biz anlıyoruz. Onların gerçekleşme süreci. Halbuki bence tersi olması icap eder. Çözüm süreci denilen süreçte PKK'nın baskılarının azaltılması icap ederdi. Hiç arttırıyor gittikçe. Gittikçe bireysel eylem filan diyor. Yalan, dolan. İşte kendine göre her şeyi kullanıyor. Yok biz hakim değiliz bu gruplara. Yok bilmem şu bu. Yani bizim de devletin de öyle grupları olsun. Madem öyle bizim de gruplarımızda biz hakim olamıyoruz.
Biz de hakim olamadık diyelim. Kusura bakmayın.
Yani madem öyle, yani ya bakın, insanın bir tane sermayesi var. Can. Candan başka sermaye var mı?
Yok.
Şimdi adamlar bakıyorlar ki hani devlet Marksist ideolojilerin temelinde eylem yaptırmak, eylem yapmak var. Eylem yapanı nasıl durdurursunuz? Cebir kullanırsınız sonra. Elinden silah alırsınız veya işte elini ayağını bağlarsınız veya cezaevine atarsınız gibi işte bir şey. Çok artık vazgeçmiyor. O zaman yapacağınız başka bir iş kalmaz. Şimdi adam gitmiş, sizin askeriniz pazara çıkıyor karısıyla beraber. Geliyor, ensesinde sıkıyor. Şimdi pazarda herkesin önünde oluyor bu. Pazarda inanın o anda belki 300-500 kişi vardı o olay mahallinde. Ya bir tanesinin mahalle rızası için sesi çıkmaz. Çıkmaz. Niye? Korkuyu 30 senedir oraya işlediler. İlmik ilmik işlediler. Orada yaşayanlara korkuyu işlediler. Ya bizdensin ya da nötürsün. Karşıdan zaten yok. Karşıdan adam sıfırladılar hepsini.
İşte devletin tabii ki tamamen oranın hakimiyetini ele alması gerekiyor.
İşte şu anda git mesela bankalar. Bankalardan kredi nasıl alınıyor? Burada, Ankara'da, İstanbul'da nasıl alıyorsunuz krediyi? İşte bir varlığınızı bankaya götürüyorsunuz. İspat belge götürüyorsunuz. Hani banka bu alacağımı alabilirim den emin oluyor. Orada aynı sistem var mı? Hayır.
Allah yardımcıları olsun. Amin. Allah devletin gücünü arttırsın. İnşallah varlığını tabii ki Güneydoğu'da mutlaka çok daha fazla hissettirmeli.
İnşallah.
Bunun için de bizden de halka çok daha büyük bir destek gelmeli inşallah.
Tabii.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Programımıza katıldınız, şeref verdiniz.
Bu millet için gayretlerinizi biraz daha arttırın.
İnşallah. Evet, gece
bu milleti,
gündüz.
Tabii bu milleti biraz daha sevecek nesil yetiştirelim inşallah.
İnşallah.
Hep beraber.
Allah razı olsun hep birlikte.
Cümlemizden. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Efendim bu haftaki Başkent Birikimleri programının konuğu gazeteci, yazar ve Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Mehmet Göktürk'tü. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.